Ayrım 44, bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 382. Oteldeki salonun duvarı dibinde dört adam yarım daire halinde dizilmiş koltuklarda oturuyorlardı. Hepsi birbirine benzer giyindikleri için sanki üniformalı gibiydiler. Koyu renk düğmeleri iliklenmiş takım elbiseler, kolalı, yakalı, beyaz gömlekler, ciddi kravatlar. Yaşları arasında 30 yıla kadar farklar vardı. Bir tanesi kelleşmiş, kulaklarının ardında birkaç gümüş rengi tel kalmışken, ikincisinin kızıl bir yele gibi gür saçları vardı. Üçüncüsü ince sivri burnu üzerine çerçevesiz gözlük takmış, dördüncüsünün gözlerinde ise uzaklara bakmaya alışkın bir çiftçinin bakışları okunuyordu. Ama yine de hepsinin yüzlerinde aynı taştan ifade vardı. Dirk Courtney onlara yeni doğan Hollanda dilinden epey farklı olan bir dilde hitap ediyordu. Afrikaanca deniyordu bu dilin adına. Güzel ve dikkatli konuşuyor, adamların yüz ifadesini giderek yumuşatmayı başarıyordu. ''Orası Jingo bölgesi'' dedi onlara. ''Her evin üstünde İngiliz bayrağı dalgalanıyor. Halkı zengin, arazi sahipleri, meslek sahipleri. Partiniz orada başarılı olmaz.'' Ladyburg'un belli bir kesiminden söz ediyordu. Geçen seçimde aday bile çıkaramadınız. Kimse parasını yatırıp kaybedecek kadar aptallık etmek istemedi. Smuts'un partisi de General Courtney'i meclise rakipsiz olarak yolladı. Dinleyicilerin en yaşlısı başını sallayıp onu devam etmeye davet etti. Eğer Ladyburg sandalyesi için mücadele edecekseniz size değişik türden bir aday gerekiyor. Yaklaşımı farklı olmalı. İngilizceyi iyi konuşabilmeli, malı mülkü olmalı. Seçmenlerin kendilerini özdeşleştirebilecekleri bir kimse olmalı. Çok parlak sözlerdi bunlar. Dirk Courtney o yakışıklı kibar haliyle, etkili konuşmasıyla halının üzerinde gidip geliyor, hepsinin dikkatini kendi üstünde topluyor, ara sıra durup ellerini sallıyor, sözünü vurguluyor, tekrar dolaşmaya koyuluyordu. Yarım saat kadar konuştu. Bir yandan dinleyicilerini kolluyor, her birinin tepkisine dikkat ediyor, zaaflarını, güçlü noktalarını anlamaya çalışıyordu. Yarım saatin sonunda dördünü de kendi tarafına çekmiş olduğuna karar verdi. Yalnızca parlak sözler söylendikçe kıpırdanıyorlar, ulusal çıkarlar, halkın istekleri söz konusu olduğu zaman tepki gösteriyorlardı. Evet diye düşündü Dirk Courtney rahatlıkla. Dürüst insanları satın almak daha ucuz oluyor. Namussuzlar fazla paraya patlıyor. Oysa dürüst birisi birkaç sözde, birkaç soylu duygu ifadesiyle kazanılabiliyor. Dürüst insanları her zaman tercih ederim. Yaşlıca adamlardan biri öne doğru eğilip sordu. General Courtney o sandalyeyi 1910'dan beri koruyor. Smuts kabinesinde üye, bir savaş kahramanı, çok sevilen bir insan. Ayrıca sizin de babanız. Sizce seçmenler baba dururken çömeze oy verirler mi? Dirk'ün yanıtı hazırdı. Yalnız adaylığı kazanmak için para yatırmaya hazırım demekle kalmıyorum. Kazanacağımdan ne kadar emin olduğumu kanıtlamak için partinin seçim kampanyasına da fon olarak katkıda bulunmayı öneriyorum. Aklından geçen toplamı söylediği zaman adamlar şaşkınlık içinde bakındılar. Peki bütün bunlara karşılık olarak diye sordu yaşlı adam. Ulusun çıkarlarından başka bir şey istemiyorum dedi Dirk ciddi ciddi. Karşı duvarda asılı duran haritayı aşağıya çekti. Yeniden konuşmaya başladı. Ama bu kez daha da hevesliydi. Umut verici sözcükler seçiyor, ufuklardan ufuklara uzanan ikili alanları, sulama kanallarında dolaşacak tatlı suları anlatıyordu. Dinleyicilerin hepsi Afrika'nın zengin ama çetin topraklarını ekip biçmiş insanlardı. Hepsi zaman zaman mavi gökleri bakışlarıyla tarayıp hiç gelmeyen yağmur bulutlarını beklemişlerdi. Sulu tarım fikri dayanamayacakları kadar çekiciydi. ''Tabii ki bu Bezi Vadisi'nin korunması kararını kaldırmamız gerekecek.'' dedi Dirk Courtney. Bundan bir teki bile rahatsız olmadı. Onlar tüm ülkeyi ekili alan olarak görmeye başlamışlardı bile hayallerinde. ''Bu seçimi kazanırsak'' diye başladı yaşlı politikacı. Dirk düzeltti. ''Hayır Menher, bu seçimi kazandığımız zaman demek gerek.'' Adam ilk olarak gülümseyerek ''Kazandığımız zaman'' diye ona katıldı. Dirk Courtney platformun üzerinde baş parmaklarını yeleğinin ceplerine takmış duruyordu. Gülümseyip o soylu aslan başını eğdiğinde dinleyiciler arasındaki kadınlar rüzgardaki sazlar gibi dalgalanıyordu. Dirk Courtney sesini tüm salonda çınlatarak "Kasap!" diye kükredi. "Fordsburg kasabının elinde yurttaşların kızıl kanı var." Alkışlamaya ilk önce Dirk Courtney'in dinleyiciler arasına yerleştirdiği adamlar başladı ama kısa zamanda alkış yayıldı. "Ben Sean Courtney ile birlikte bomba atanın üzerine yürüyenlerdenim." Yaşlı bir adam halkın arasından ayağa fırlamıştı. "Onunla Fransa'ya gittim." Alkışların üzerinden sesini duyurabilmek için bağırıyordu. "Davullar çalarken siz nerelerdeydiniz Bay Dirk Courtney?" Dirk'ün gülümsemesi asla kaybolmadı. Yalnız yanaklarında iki pembe benek belirdi. "Ah işte karşımızda generalin kahraman askerlerinden biri," diye diğeri dinleyicilerine döndü. "Fordsburg'da kaç kadın vurdunuz peki?" "Bu benim soruma yanıt değil," diye bağırdı adam. Dirk yavaşça kalkıp soru sorana yaklaşan iki iri yarı adamla göz göze geldi. 4000 ölü," diye devam etti Dirk. "Hükümet bu gerçeği sizden saklamak isteyebilir. Ama 4000 erkek, kadın ve çocuk." İki iri adam avlarına ulaşmışlardı. Dirk Courtney o anda tiyatro sahnesindeymiş gibi bir hareketle tüm bakışları kendi üstüne çekti. "İnsan hayatını böyle küçümseyen bir hükümet, insan özgürlüğünü ve mülkiyet hakkını böylesine..." Bir patırtı oldu. Adam salondan çıkarılırken bir acı çığlığı kopardı. Gazeteler o gün duyduklarını hemen baş yazılarına yansıtmakta gecikmediler. Uzun zamandan beri kızıl tehlike, Bolşevik tehdidi gibi sözlerle donanmış yazılar birdenbire anlayışsız ve gaddarca bir çözümü seçmek gibi ifadeleri de hatırlar oldular. Dirk Courtney'in başlatıp Herzogçuların devraldığı kampanya kamuoyunun duygularını sarkaç gibi sallamaya başladı ya da celladın kıvrık palası gibi. Dirk Courtney, Durban Kent binası salonunda 3000 kişiye hitap etti. Sonra Ladybrook Kilisesi'nde 300 kişiye söylev verdi. Bölgenin her kilisesinde konuştu, her mağazaya daldı çıktı, her köşe başında görüldü. Bir düzine seçmenle bir basın temsilcisi nerede bir araya gelse o da orada hazırdı. Çalışmalarını kuzeye doğru yöneltti. Gündüzleri arazi holdinglerini ziyaret ediyor, kendi yeni şeker fabrikalarını geziyor, akşamları da seçmenleri önünde konuşuyordu. Her zaman canlı, hevesli, etkiliydi. Her zaman yakışıklı ve akıllıydı. Onlara bir uçtan bir uca güzel karayollarıyla, demir yollarıyla, zengin kentlerle, canlı pazarlarla dolu bir ülkeyi anlatıyor, onlar da sevinçle dinliyorlardı. "İki tane," dedi Punguş'a, "bir tanesi yaşlı bir aslan, onu iyi tanırım. Geçen yıl Portekiz bölgesinde kaldı, Usutu nehrinin kuzeyinde. O zaman yalnızdı ama şimdi kendine bir dişi bulmuş."
"Nereden girdiler?" diye sordu Mark.
"Ndumu'nun güneyinden, sonra da bataklıkla nehir arasından ilerlediler."
Aslan 5 yaşında çok kurnaz bir hayvandı. Omuzları yüksek, yelesi kızıldı. Alnında çirkin bir yara vardı. Sol ön ayağı sağından güçsüzdü. Sol omzuna yıllar önce bir tüfek mermisinden parça girmişti. Yavru olduğu günlerden beri insanlar onu avlamaya çalışmışlardı hep. Şimdi artık yaşlanıyordu, yorgundu. Nehri gece karanlığında geçti, dişisini önü sıra yüzdürdü. Güneye doğru gidiyor, ertesi sabah nehir kıyısını taramak üzere toplanmış, avcı grubundan uzaklaşmaya çalışıyordu. Davulların sesini hala duyabiliyor, tüfeklerden gelen duman kokusunu alabiliyordu. Köpeklerin havlaması da geliyordu kulaklarına. 300 yerli toplanmıştı oraya köpekleriyle. Çünkü aslanlar onların sürülerinden 2 öküz öldürmüşlerdi. Sabaha av başlayacaktı. Aslan da dişisini güneye kaçırıyordu. Dişisi de iri bir hayvandı. Henüz çok genç ve tecrübesizdi. Ama hızlı ve güçlüydü. Her gün yeni bir şeyler öğreniyordu erkeğinden. Derisi henüz tertemizdi. Ne pençe ne diken yarası vardı. Sırtının ortasından aşağı daha koyu renk bir leke iniyordu. Boynunda o renk güzel bir sarıya dönüşüyor, karına doğru bej oluyordu. Hala bebeksi benekleri üzerindeydi. Ama Usutu'yu geçtikleri gece o da ilk olarak olgunluğa ulaşmıştı. Güney kıyısına çıkınca silkinip postlarındaki suya attılar. Sonra erkeği ona seslendi. Boğazından önce davul vuruşları gibi sesler çıktı. Başını kaldırdı, yıldızlara doğru baktı. Sonra sırtı kavislendi, dişinin gerisindeki kanlı salgıları kokladı. Dişi öne düştü, onu yarım mil ilerideki ormanlık vadiye götürdü. Orada çalıların arasına daldı. Kırmızı dikenler vardı çalıların arasında, sanki daha önce kana batmışlar gibi. Şafak sökerken orada ilk kez çiftleştiler, dişi yere doğru çöktü, öfkeli tıslama sesleri çıkardı, erkek üstteydi. Onun kulaklarını boynunu ısırdı, onu boyun eğmeye zorladı. Daha sonra dişi onun yanına yattı, kulaklarını yaladı, burnuyla boynuna, karnına dokundu, yarı arkasını dönüp oyun oynarcasına onu kalçasıyla itti. Sonunda erkek ayağa kalktı, dişi yine çömeldi, yeniden çiftleştikleri ana kadar erkeğe hırladı. O gün 23 kere birleştiler, gece de çalılardan çıkıp tekrar güneye doğru yola koyuldular. Ayın doğmasından yarım saat önce ikili arazinin kenarına vardılar. Erkek aslan durup kükredi, burnuna insan ve sığır kokusu gelmişti. Ürkerek tek pençesini uzattı, yeni sürülmüş toprakları denedi, sonra ayağını geri çekti. Yumuşak bir kararsızlık sesi çıkardı. Dişi aslan kendini sevgiyle ona yasladı ama o yan döndü. Dişisini ikili tarlanın kenarı boyunca yürüttü. ''Vadiye ulaşabilecekler mi Punguşe?'' diye sordu Mark. Katırın üzerinden eğilmiş yanı başında yürüyen Zulu ile alçak sesle konuşuyordu. Punguşe 3 saat durmaksızın koşmuş olmasına rağmen rahat konuşabiliyordu.
''İnsanların çalıştığı alanlar içinde en az bir günlük yolları var. Oralarda şeker ekicileri çalışıyorlar. Hem bu hayvanlar senin vadin hakkında hiçbir şey duymuş değil Camela. Burada kendilerini hoş karşılayacak çılgın Ngaygay'ı da bilmiyorlar.''
Mark Eyre'in üstünde doğruldu. Ciddi bir suratla yoluna devam etti. ''Bu çiftin, bu yeni çiftleşen çiftin vadiye aslan kazandırmak için son şansı olduğunu biliyordu.'' Ama yine de hayvanların daha 20 millik tehlikeli yolu vardı. Ekilen alandan topraklardan geçerken veba gibi bakılırdı aslanlara. Oralarda hiç yaban hayvanı yoktu ama bol bol evcil hayvan vardı. Birisi aslan diye bir çığlık atsa 50 kişi tüfeğini kaptığı gibi gelirdi. Nefret ederlerdi bu koca vahşi kedilerden. Hiç düşünmeksizin nefret ederlerdi. Aslan vurmak için tek şansımız bu diye düşünürlerdi. Sığır alanında aslan vurmanın yasaya aykırı olmadığını da bildiklerinden gönülleri rahat olurdu. Aslanlar rüzgarın esiş yönüne karşı kampa doğru yaklaştılar, kenardaki kısa otlar üzerine yattılar. Ateş başındaki adamların uykulu seslerini dinlediler, gelen garip kokuları kokladılar. Tütün kokusu, mısır yemeği kokusu, Zulu birası kokusu. Çok sessiz ve gergin yatıyorlardı toprağın üzerinde. Bir tek kulaklarıyla burun delikleri kıpırdıyordu. Sığırlar devrik ağaç kütüklerinden çitle çevrili alandaydı. Kütüklerin dallı dikenli kısmı dışa dönük, dipleri içe dönük şekilde sıralanmıştı. Sığır kokusu aslanlara güçlü ve çekici geliyordu. Tam 72 sığır vardı o çitin içinde. Ladyburg Şeker Şirketi'nin malıydı. Çift sürerken kullandıkları öküzlerdi. Çaka kapısının doğusundaki yeni açılan alanlarda kullanılıyorlardı. Alandaki ağaçları işçiler kesmiş, kütükleri odun olarak yakılmaya yollamışlardı. Aslan bekliyordu. Sabırlı ama uyanıktı, gergin ve sessizdi. Sonunda ay battı, insanların sesi kesildi, duyulmaz oldu. Aslan ateşin sönük üstünün küllenmesini de bekledi. Ondan sonra ayağa kalktı. Dişi yerinden kıpırdamadı. Yalnızca göğsündeki ve bacaklarındaki güçlü kaslar şişip gerildi. Kulakları biraz daha öne döndü. Erkek aslan ihtiyatlı adımlarla kampın çevresinden rüzgarın ters estiği tarafa döndü. Rüzgar sürekli olarak doğudan esiyordu. O da bunu kullandı. Öküzler aslanın yaklaştığını hissettiler. Birden ayağa fırladılar. Bir araya sıkışıp rüzgara doğru dönerlerken boynuzları birbirine tosladı. İçlerinden bir tanesi bir ağıt kopardı. Derken hepsi ona katıldı. Bağırtıları ateşin başındaki adamları uyandırdı. Biri bağırdı, ateşe bir kütük atıldı. Mimoza dalları tutuşurken havaya kıvılcımlar savruldu. Kampı sarı bir ışıkla aydınlattı. İşçiler ve çıraklar korkuyla ateşin başına toplandılar. Uykulu gözlerle çevrelerine bakınmaya başladılar. Aslan bir gölge gibi kaydı. Toprağın üzerinde koyu renk ve yamyasıydı. Öküzler onun kokusunu duyup daha çok böğürdüler. Keskin amonyak kokusunu andıran koku öküzlere pek fazla geliyordu. Birleşmiş bir kale gibi hep birlikte çiti oluşturan kütüklere saldırıp onu yıktılar. Gök gürültüsünü andırır seslerle özgürlüklerine kavuştular. Bir anda dağıldılar. Birbirlerinden uzaklaşıp gecenin karanlığına karıştılar. Dişi aslan hazır onları bekliyordu. Paniğe uğramış sıralara saldırdı. Kendine bir tek kurban seçti. Genç ağır bir hayvandı. Onu kovaladı, çoban köpeği gibi izleyerek ateşten de adamlardan da uzaklaştırdı. Sonra koşan ön bacaklarından birine ustaca atılıp kavradı. Koca dişleri ısırdı, kemiğe kadar dayandı. Kendisi sırt üstü yatıp bacağı kendine doğru çekti. Öküz sanki beynine kurşun yemiş gibi devrildi, bir takla attı, toprağın üzerinde sırt üstü kaydı, dört bacağı havayı tekmeliyordu. Dişi aslan olanca hızıyla kafanın boyunla birleştiği yeri ısırdı. İlk iki omur arasına korkunç dişlerinden bir tanesini batırdı. Kemikler ceviz kırılmasına benzer seslerle yarıldılar. Erkek aslan hemen atılıp öküzün karnından yemeye başladı. Ama dişi aslan da başını uzatıp bu şölene katılmak istedi. Çekiciliğinden yararlanan dişinin davranışı evrenseldi. Başka zaman olsa şiddetle cezalandırılacak şeyleri bu sayede yapabilecekti. Erkek aslan koca pençesini onun başına dayayıp engellemeye çalıştı. Hırsla yutkundu. O yanaşmadan tüm öküzü bitirmeye çabaladı ama dişi kırıttı, onun pençesinin altından sıyrıldı, kulağını yaladı. Erkek isteksizce hırladı, dişi yanaşıp onun gözlerini yaladı. Erkek gözlerini sımsıkı yummak zorunda kaldı, görmeden yemeği denedi. Sonunda da teslim oldu, onun da başını kanlı deliğe uzatmasına izin verdi. İkisi yan yana mırlayarak, yumuşak sesle hırlayarak yemeklerini yediler. 18 kişiydiler. Vardiya başının kulübesinde toplanmışlardı. Tepede Petromax lambalar asılıydı. Konyak şişesi güneş battığından beri ortadaydı. Adamların çoğunun suratı kırmızı, gözleri pırıl pırıldı. Hepsi Dirk Courtney'i dinliyorlardı. Okullar, hastaneler herkese en çok 20 mil uzaklıkta olacak diye vaatte bulunuyordu. Kadınlar örgülerinden başlarını kaldırıp baktılar. Buralarda çoluk çocuk bakmanın ne demek olduğunu bilirlerdi. ''Bu yalnızca bir başlangıç'' diye söz verdi erkeklere Dirk Courtney. ''İlk katılanlar, ilk yararlananlar olacak. Ben bir kere parlamentoya girdim mi sizin dertlerinizi dile getiren güçlü bir sesiniz olacak. Buralarda hayal edemeyeceğiniz gelişmeler göreceksiniz. Hem de hızla.'' ''Siz zengin adamsınız Bay Courtney'' dedi adamlardan biri. Küçük tüccarlardandı. Ladybrook şeker şirketinde çalışmıyordu. Ama sorusunu sorma gereğini duyacak kadar bağımlıydı o kuruluşa. ''Patronlardan birisiniz. Nasıl oluyor da işçiler adına konuşuyorsunuz?''
''Zenginim çünkü çok çalıştım. Ama sizler olmazsanız uzun süre zengin kalamayacağımı biliyorum. Biz birbirimize bir ekip gibi bağlıyız.''
Hepsi başlarını sallayarak mırıldandılar. Dirk devam etti.
''Size bir tek konuda söz veriyorum. Beyaz adamı uygun bir fiyata tutabildiğim sürece işe siyahları sokmayacağım.''
O zaman alkışlamaya başladılar. Bardaklarını doldurup onun şerefine kaldırdılar.
''Şimdiki hükümetiniz yani Smuts'un adamları altın madenlerinde bunu yapmaya çalıştılar. Siyahlara günde iki şilin iki peniye iş, beyazlar da kaldırımlara.'' İşçiler itiraz edince 50 kanlı Forsburg kasabını yolladılar oraya. Babam demeye utandığım adamı.
Mutfak kapısına hızlı hızlı vurulduğu duyuldu. Vardiya başı özür dileyip gitti. Bir dakika sonra geri döndü. Dirk Courtney'e bir şeyler fısıldadı. Dirk sırıtarak başını salladı, dinleyicilere döndü.
''Baylar, spor yapmak için güzel bir fırsat çıktı. Bir aslan öküzlerimden birini paralamış, Bully tarafında. Şimdi haberi geldi. Bir saat önce olmuş. Demek onu avlayabiliriz. Şimdi bu toplantıya ara verilmesini öneriyorum. Buraya tekrar...''
Saatine baktı.
''Sabah saat 5'te toplanırız. Herkes atıyla ve tüfeğiyle gelsin.''
44. ayrımın sonu. Sayfa 389.